Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında bu özel ve güzel günde sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 19 Mayıs 2022'yi günlerden Perşembe'yi, Türkiye'de saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının, Türk milletinin kaderini değiştiren o ilk adımı atışının 103. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde 1. Dünya Savaşı'nın bölgesel etkilerinin Türk tarihi açısından önemini, Türk milli mücadelesini, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a intikalinin milli mücadeleye etkilerini, milli mücadelenin sonuçlarını, Türk ve İslam dünyasına etkilerini konuşacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Sinan Demirtürk stüdyomuzda olacak. Kıymetli dinleyicilerimiz, ikinci bölümde ülkemizde gençlerle ilgili, özellikle sosyal politika alanında yapılan yenilikleri, gençlerin işsizlik sorununu ve buna ilişkin yapılacakları, 2023 yılına giderken gençlere sunulacak imkanları konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Güne bakan başladı.
Cephede savaşıyorken top, tüfek, kazma, kürek, elde ne varsa gözü kara 15'liler götürdü ona. İşte bu yüzden aşığım sana, yüreğimde vatan aşkım düştüm yoluna. İşte bu yüzden aşığım sana, yüreğimde vatan aşkım düştüm yoluna. Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar. Damarlarımda kanın kırmızı beyaz akar. Şanlı tarihinde göğsünde gurur gözünde yaş. Bayrağını kap da gel haydi bayramlar. Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar. Damarlarımda kanın kırmızı beyaz akar. Şanlı tarihinde göğsünde gurur gözünde yaş. Bayrağını kap da gel haydi bayramlar. Vatan aşkım düştüm yoluna. İşte bu yüzden aşığım sana. Yüreğimde vatan aşkım düştüm yoluna. Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar. Damarlarımda kanın kırmızı beyaz akar. Şanlı tarihinde göğsünde gurur gözünde yaş. Bayrağını kap da gel haydi bayramlar. Kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar. Damarlarımda kanın kırmızı beyaz akar. Şanlı tarihinde göğsünde gurur gözünde yaş. Bayrağını kap da gel haydi bayramlar. Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar. Damarlarımda kanın kırmızı beyaz akar. Şanlı tarihinde göğsünde gurur gözünde yaş. Bayrağını kap da gel haydi bayramlar. Hiç kimseyi sevmedim seni sevdiğim kadar. Damarlarımda kanın kırmızı beyaz akar. Şanlı tarihinde göğsümde gurur gözümde yaş. Bayrağını kap da gel haydi bayramlar. Bayrağını kap da gel haydi bayramlar. Bayrağını kap da gel haydi bayramlar.
Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda güzel bir konuğumuz var. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk. Sinan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey. Nasılsınız efendim?
Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah.
Teşekkür ederim. Çok teşekkür
Bu anlamlı ederim. Özel ve güzel bir günde sizinle stüdyoda buluştuk. Pandemi döneminde stüdyoda konuklarımızı ağırlayamadık ama böyle yüz yüze, göz göze sohbet etmek evet. Bizim için ayrı bir güzellik.
Biz de özlemişiz. Şeref duyduk efendim.
Eyvallah. Sağ olunuz. İsterseniz sohbetimizle şuradan başlayalım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı daha iyi anlayabilmek açısından Birinci Dünya Savaşı'na dönelim istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın bölgesel etkileri, bunları değerlendirerek başlayalım. Türk tarihi açısından nasıl yorumlarsınız Birinci Dünya Savaşı'nı?
Bu bütün dünya tarihini, bütün insanlığı yaygın şekilde tesir altına almış olan harplerden biriydi. Milyonlarca insan hayatını kaybetti biliyorsunuz. Türk tarihi açısından da bizim bugünkü siyasal coğrafyamızın şekillenmesi de büyük etkisi oldu. Hı hı. Çanakkale muharebelerinde de, Galicia'da da, Kut Harbi'nde de, Kutul Amare'de de, Bakü'nün Türkler tarafından yeniden fethi sırasında da aslında bugünkü millet kimliğimizin, bugünkü Anadolu'daki Türk milli kimliğinin ben Birinci Dünya Savaşı şartlara çok doğrudan orantılı olduğunu söyleyebilirim.
Evet.
Hep konuşuyoruz ya sizin vesilenizde programlarınızda da. Örneğin Çanakkale muharebeleri Anadolu coğrafyasını gönül coğrafyamızla birleştiren Türk ve İslam yurtlarının pek çok yerinden insanın bir arada harp ettiği, mücadele ettiği, İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in de ifade ettiği gibi Hilal'in hacca karşı, Ehli Salib'e karşı Hilal'in ortak mücadelesi gibiydi. Bugünkü millet kimliğimizin bu Türklük ve İslam üzerine oturmasında Birinci Dünya Savaşı çok büyük tesir yarattı. Ve evet. Bizim milli mücadelemiz Birinci Dünya Savaşı'nın bir devamı niteliğindedir. Pek çok devlet için Birinci Dünya Savaşı yaptıkları anlaşmalarla bitmiş olabilir. Ama Türkler kendilerine biçilen kefeni kabul etmediler.
Evet.
Mondros'un şartlarını kabul etmediler. Sevr'in şartlarını kabul etmediler. Ve biz dünyada eşi benzeri görülmeyen bir milli mücadele ortaya koyduk. Çok çalışıyoruz, inceliyoruz, karşılaştırıyoruz. hiçbir ulusun tarihinde buna benzer bir ulusal kurtuluş mücadelesi örneği yok. Hı hı. Ne Cezayir Bağımsızlık Savaşı, ne Hitler'in bağımsızlık mücadeleleri, ne İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgaline karşı insiyaklar bizdeki kadar sistematik, hocalarımızın ve benim tespitim olarak ifade edeyim, devletin ve milletin bir organizasyon olarak bir operasyon etrafında, mücadele etrafında kenetlendiği topyekun bir harptir. Evet. O yönüyle milli mücadele sadece Yunan'a karşı, sadece İtalyanlara karşı, sadece Ermeni komitalarına karşı yürütülmüş olan bir silahlı mücadele değil. Diplomatik yönü, kurulan parlamentonun demokratik mahiyeti, bu harbin, bu mücadelenin uluslararası mahiyeti ve etkileri, aynı zamanda cephedeki kahramanlık hikayeleri bakımından Türk milli mücadelesi bütün insanlık tarihine de namzet olabilecek, örnek olabilecek bir özgeliğe, müstesnalığa sahip. O bakımdan evet. Birinci Dünya Savaşı'nın bir devamı Türk milli mücadelesi. Biz Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etmemiş olan bir toplumuz. Kabul etmeyen bir devlet ve milletiz. O bakımdan bizim milli mücadelemizin Birinci Cihan Harbi ile müteakip, onu takip eden bir mahiyeti olduğunu kabul etmeliyiz. İşte Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a intikale teşvik eden, onu özel yetkilerle Anadolu'ya gönderen devlet fikriyatı, devlet aklı, Mustafa Kemal Paşa'nın iradesindeki, şahsındaki liderlik hususiyeti bir müddet sonra devletle, Mustafa Kemal Paşa gibi bir asker ve devlet adamıyla, onunla birlikte hareket etmiş olan milli mücadele önderleri ve kurmaylarıyla Türk milletinin farklı gruplarının ve unsurlarının bütünleşeceği 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vücuda getiren bir ortak iradeye dönüştü.
Tabii.
Bu yönüyle yalnızca bir cephe savaşı değil, yalnızca Kuvayi Milliye'nin yürütmüş olduğu yerel ve bölgesel bir mücadele değil, meclisiyle, diplomasisiyle, askeriyle, bürokratıyla, sarıklısıyla, din adamıyla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle topyekun bir milli mücadele. O bakımdan dünya tarihi içerisinde özgedir, müstesna bir yeri vardır ve Türklere mahsustur. 19 Mayıs 1919'da konuşacağız, öyle tahmin ediyorum. Hı hı. Birinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu. Çünkü Mustafa Kemal Paşa Doğu Karadeniz'deki Pontus terör örgütlerine karşı, Rum Pontus ayrılıkçılara karşı bölgede askeri ve siyasi tedbirler almak üzere 9. Ordu Kıta Müfettişi olarak özel bir yetkiyle bölgeye gönderildi. Onun Samsun'a intikalinin arkasında Birinci Dünya Savaşı'nın şartlarının bir sonucu olan, Birinci Dünya Savaşı'nın Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da bir büyük terör faaliyeti meydana getirmiş olan bir Rum ayrılıkçılığına karşı, bir terör tetişine karşı Mustafa Kemal Paşa'nın bölgeye intikalini gerektirir ki kafasında Samsun'dan hareketle Havza'yı takip edecek, Amasya'yı takip edecek, Erzurum'u takip edecek, Sivas'ı takip edecek bir milli hareket başlatmak ve bunun da merkezinin Anadolu olduğu bir hareket planıdır. O bakımdan bunun Birinci Dünya Savaşı'ya doğrudan bağlantısı vardır.
Evet. Birinci Dünya Savaşı çok büyük bir savaş. Millet umutsuzluk içinde, karanlığa gömülmüş. Bir lider çıkıyor ve milleti o karanlıktan aydınlığa taşıyor.
Evet, şüphesiz.
Türk milli mücadelesi etkileri ve mücadele yöntemi bakımından nasıl değerlendirmeli?
Evet, Türk milli mücadelesi adından da anlaşılacağı gibi bazı tarihçiler bunu Kurtuluş Savaşı olarak tarif ediyor. Bazıları ulusal mücadele olarak tarif ediyor ama gerçek manası milletin mücadelesi. Yani Türk milletinin cehdi. Türk milletinin cihadı, milli mücadele tab olarak bu kelimenin üzerine oturuyor ki etkileri bakımından bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ahlak, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran felsefi zemin ve temel milli mücadelede yatıyor.
Evet.
Türk İnkılabı'na Bakışlar adlı önemli eserinde Üstad Peyami Safa, Türk milli mücadelesinin iki temel değeri dayandırır. Bunlardan bir tanesi mistisizm. Onun mistisizmden kastettiği şey İslam'ın, yani toplumun dini değerlerinin vermiş olduğu yüksek ruh hali.
Tabii.
İkincisi Türklük. Türklüğe dayalı milli kimlik. Hı hı. Yani mistisizmin, İslam'ın ve Türklüğün, milli kimliğin bütünleşmiş olduğu bir temel esastır. Bakınız 1920'den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmalarda böyle bir et ve kemik olma ruhu vardır. Sakarya'daki cepheye bakınız, böyle bir bütünleşme vardır. Lozan'a giden heyette böyle bir bütünleşme vardır. Yani Türklük ve İslam evet. Türk milli mücadelesi içerisinde bir tek beden olmuştur, bir ruh haline gelmiştir.
Sayın Demirtürk, dünya tarihine baktığımızda, savaşlara baktığımızda hangi devlette böyle devlet ve millet el ele, yürek yüreğe?
Evet, çok az. Değil ben çok görmediğimi az. Zaten sözün başında da ifade etmiştim. Bu devletin bir unsurunun karar vermiş olduğu mücadele tekniği. Mustafa Kemal Paşa kararlı bir devlet adamı olarak anafartalarda kahramanlığı ön plana çıkmış olan, cehdi ön plana çıkmış olan bir güçlü asker olarak toplum tarafından kabul gördü. Hı. Devlet bu işin içerisindeydi. Bizde Türk Milli Mücadelesi anlatılırken sanki yıkılmış bir devlet, ortadan kalkmış olan bir organizasyon, emir komuta zincirini kaybetmiş olan bir ordu, yılgın, bitkin, asker kaçaklarıyla dolu bir Anadolu anlatılır.
Evet,
edebiyatın bir bölümü. Edebiyatın bir bölümünde bu vardır. Tarih anlatısının bir bölümünde bu vardır. Bunun çok doğru olmadığını artık son çalışmalarla görüyoruz.
Tabii.
Son araştırmalarla görüyoruz. Hı-hı. Görüyoruz ki millet, Türk milleti kısa bir süre içerisinde milli mücadele etrafında kenetlenmeyi başarmıştır. Müdafaa hukuk ruhu dediğimiz, muhafazayı hukuk ruhu dediğimiz ve Anadolu'nun her tarafında bir çoban ateşin misali saran bu cemiyetlerin ve derneklerin kuruluşu daha Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a intikalinden öncedir. Hı hı. Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918 günü imzalandığı andan itibaren Anadolu'da bir insiyak başlamıştır. Mücadele o gün başlamıştır. Telgraflar, protestolar, İstanbul mitingleri, Sultanahmet mitingleri, gazetelerdeki temel yazılar halkın yavaş yavaş kendi direnişini Anadolu'nun değişik yerlerinden İstanbul'a ve Ankara'ya doğru örgütlemiş olduğu ulusal ve uluslararası yönleri bulunan bir protesto hareketi olarak
milletin bağımsızlık ruhu değil
gayet
mi?
Gayet tabii. Yani müdafaa hukuk ruhu diyoruz buna.
Hı hı.
Yani halkın namusunu, şerefini, istiklalini müdafaa ve muhafaza etme iradesi. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti'nde de var. Erzurum Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nde de var. Kilikyalılar Cemiyeti'nde de var. Reddi İlhak Cemiyeti'nde de var. Evet. İstanbul'daki Milli Kongre Cemiyeti'nde de var. Her yerde sanki bir eşgüdüm içerisinde kağıt üzerinde planlanmış gibi bir mühendislik harikası olarak ortaya çıkmış olan yurdun dört bir tarafındaki müdafaa hukuk dernekleri ve cemiyetleri ve bunları takip eden yerel kongreler. Alaşehir'de, Balıkesir'de, Tekirdağ'da, Kars'ta, Ardahan'da, Oltu'da, Batum'da, Erzurum'da, Sivas'ta. Yurdun evet. dört bir tarafında yüzlerce kongre toplanıyor ve halk diyor ki hiçbir şekilde istiklalimizi paylaşmayız. Ne diyor Erzurum kongremiz? Vatan hiçbir şekilde düşmanın kaderine terk edilemez. Hiçbir parçası diğerine ayrılamaz. Yani vatan bölünmez bir bütündür.
Evet.
Sivas bunu, Sivas Kongresi bunu tescil etmiş oluyor. Yani ben milli mücadeleye Türk milletinin desteği bakımından bir inkıtanın ve kesilmenin olmadığını bugün anlıyorum.
Hı hı.
Bir yakın dönem tarihçisi olarak, bir milli mücadele tarihçisi olarak anlıyorum. Yani bizim için Birinci Dünya Savaşı şartları hiç bitmedi, hiç kapanmadı. Yani öyle Mondros ayrı bir şey, Samsun'a çıkış ayrı bir şey, Sivas Kongresi ayrı bir durum diye düşünmeyelim. Çanakkale'de hangi irade ve ruh varsa, hı hı. Samsun'a çıkışta da aynı irade ve ruh vardı. Mustafa Kemal Paşa'nın anafartlara temsil etmiş olduğu savunma iradesi Samsun'a çıktığı zaman yine yurdunun müdafaa iradesi olarak devam ediyordu. Ben burada bir kesinti olmadığını, bir süreklilik olduğunu her sefiyle el ve sesle ifade
evet.
ediyorum. O bakımdan hı hı. Birinci Dünya Savaşı, milli mücadele ve milli mücadelenin tesirleri bakımından bunun bir bütünlük, tarihsel devamlılık tezi içinde işlenmesi gerekir.
Doğru. Tarihten ders almamız gereken o kadar önemli olaylar var ki, Türk'ün bağımsızlık mücadelesini nesilden nesle aktarmaya devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Bu ruhu büyüterek devam ettireceğiz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli olaylardan birisi de Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basması.
Evet, evet.
Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a intikali milli mücadeleyi nasıl etkiledi? Buradan devam edelim isterseniz.
Milli mücadelenin bir lidere ihtiyacı vardı. Daha önce de ifade etmiştim bu devlet içerisinde tasarlanmış, planlanmış Mustafa Kemal Paşa gibi pek çok generalin, pek çok paşanın kafasında bir mücadele iradesi vardı. Bunu Kazım Paşa'nın Karabekir'in hatıratı okunduğunda anlıyoruz. Fevzi Paşa'nın hatıraları okunduğunda anlıyoruz. Ali Fuat Paşa'nın hatıraları okunduğunda anlıyoruz. Cafer Tayyar Paşa'nın hatıratı okunduğunda anlıyoruz. Ama Mustafa Kemal Paşa gibi anafartalarda ve Jonk Bayırı'nda büyük bir kahramanlığı geride bırakmış Türk toplumunun tamamıyla kabul edebileceği bir lidere ihtiyaç vardı. 19 Mayıs 1919 Türk Milli Mücadelesi'nin başlangıcı değildir. Açık bir şey söylüyorum.
Evet.
19 Mayıs 1919 Türk Milli Mücadelesi'nin liderine kavuştuğu tarihtir.
Hı hı.
19 Mayıs 1919 bana göre Türk Milli Mücadelesi'nin siyasi safhasının başlamış olduğu Erzurum ve Sivas Kongrelerini beraberinde getiren bir demokratik olgunluğu ve halka seslenişi beraberinde getirdi.
Evet.
Zaten Mustafa Kemal Paşa Samsun'a intikalinden önce, çıkışından önce de İstanbul'da 6 ay boyunca hep milli hareketin hazırlığını planlamıştır. Albay İsmet Bey ile görüşmüştür, Fevzi Paşa ile görüşmüştür, Cemal Paşa ile görüşmüştür. Yani milli mücadeleyi daha sonra destekleyecek olan önemli ve şöhretli askerlerle, hatta iki kez son sultan olan Vahdettin'le iki ayrı görüşme yapmıştır. Tahmin ediyoruz ki daha sonra bunu Fahri Rıfkı Bey'den okuduk. Hı hı. Padişahın da bir milli hareketin içerisinde iradeyle yer alması konusunda lobi yapmıştır. Hı hı. Fikirlerini ortaya koymuştur. Ve padişahın da kendisinin Anadolu'ya geçişi noktasında bir menfi kararının olmadığı, bunu istediği, bunu desteklediğini anlıyoruz biz bugün. Hı hı. Yani İstanbul hükümeti kendisini Samsun'a görevli olarak yolladı. Niçin? Oradaki bir kargaşayı ve karışıklığı engellemek için. Ama kendi kafasındaki, kendi iradesindeki temel mesele Mustafa Kemal Paşa'nın bir siyasi önder olarak, bir siyasi lider olarak diğer paşalar arasında, diğer önemli devlet görevlileri arasında bir adım öne çıkmış olduğu ve artık insanların Sivas Kongresi'nde temsil heyeti reisliğini, başkanlığını Gazi Paşa'ya tevdi ettiği, teslim ettiği gibi yeni bir liderle buluşuyoruz. 19 Mayıs 1919 aslında daha sonra Mustafa Kemal Paşa'nın meşhur nutkunda da ifade ettiği gibi kendisinin doğum tarihi. Aslında hem bir asker hem siyasete, yani Türkiye'nin geleceğine ve kaderine, Anadolu'nun istiklal iradesine bir anlamda da adım attığı, el koymuş olduğu en önemli tarihlerden bir tanesi. Bence Mustafa Kemal Paşa nutku bakımından zaten doğum tarihi olarak 19 Mayıs'ı tercih ediyor olması, yani ya da nutkuna da 19 Mayıs 1919'da Mayıs'ın 19'unda Samsun'a çıktım sözüyle başlıyor olması bakımından siyasi ifadesini, siyasi nutkunu bugün başlatmış oluyor. O bakımdan aslında Mustafa Kemal Paşa'nın bireysel tarih açısından da, kendi hikayesi bakımından da fevkalade kıymetli, kendi bu siyasi iradesi ve hikayesini Türk milletinin kurtuluş azminin önderi olarak pekiştirmesi bakımından da önemli olduğunu söyleyiz.
Biraz daha ayrıntılara girmek istiyorum.
Tabii.
Vaktimiz sınırlı ama olsun, bu sınırlı vakit içerisinde ne kadar konuşabilirsek.
Tabii.
19 Mayıs 1919 Türk tarihi açısından niçin önemli?
Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi Samsun'daki çağrı Havza'daki çağrıya dönüştü. Havza'daki telgraflar tamim, Amasya'da çok büyük bir genelgeye dönüştü. Samsun bir anlamda Amasya genelgesinin, Amasya tamiminin bir temel meselesidir. Ne diyordu? Türk milletinin istiklali ve hürriyeti varlığı tehlike altındadır. Tespit ediyor. Bu istiklale mani olacak şartları yine Türk milletinin azim ve karakteri, azim ve kaderi, azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Bir metot ortaya koyuyor. İstanbul hükümeti bugün işgal altında olması bakımından acizdir. Sıkıntılar içerisindedir. Anadolu'ya bir asker gönderebilecek, mücadeleyi yürütebilecek bir iradeye sahip değil. İstanbul kurtarılana kadar bu irade halkın kendi tescilindedir. Halkın kendi isteği ve arzusuna bağlıdır diyor. İşte Samsun bu ilk adımdır. Samsun'a iner inmez Mustafa Kemal Paşa burada kaldığı kısa günler içerisinde küçük bir İngiliz askeri birliği burada işgalci durumunda idi. Samsun bu Pontus Rumlarının dernek faaliyetlerinin ve silahlı faaliyetlerinin devam ettiği bir yerdi. Bir açıdan da işgal altında bir bölge. Ama yine İngilizlerin bilgisi dahilinde padişah tarafından, padişahın iradesiyle Samsun'a gönderilmiş olan bir komutan net bir şekilde Anadolu'da bir milli hareket başlatmak istedi ve Samsun'da bazı görüşmeler yaptı. Biliyoruz ki Giresun'da Osman Ağa, Topal Osman Ağa Samsun'a geldi. Onunla bir görüşme gerçekleştirdi. Samsun'un bazı ileri gelenleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Hem Samsun'da hem de Havza'daki istirahati sırasında, bulunması sırasında Anadolu'daki güvendiği pek çok komutana ve valiye, Osmanlı bürokratına telgraflar yolladı. Onların kararlarına baktı. Onların iradelerini test etti ve bir milli hareketin başlayacağı sinyalini ve işaretini verdi. O bakımdan 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa yalnız değildir. Mahiyeti 50 kişiye yakındır. 50'ye yakın askerle, yani yaverleriyle, ona bağlı askerlerle, emine verilmiş olan bir askeri araçla, bugünkü bir jiple ve kendisine tahsis edilmiş olan bir ödenekle Bandırma vapuruna bindirilerek yollandı. Türkiye'deki bir eksik tarih yazım biçimi olarak Bandırma vapuru öyle çok köhne, Karadeniz'in dalgalarında boğuşarak gelecek pusulası falan olmayan bir gemi değil. Evet. O günün şartlarında Osmanlı Genelkurmay'ın envanterindeki, Türk Devleti'nin envanterindeki kıymetli gemilerden bir tanesiydi. Samsun'a gidersek bu görülecektir. Hı hı. Bu gemi de geldi. 3-4 gün sürecek Sinop Limanı'nda bir küçük mola veren bir Karadeniz seyahatiyle Samsun'a intikal etti. Yani mahiyetinde 50'ye yakın insan bulunuyordu. Emrinde bir karargah vardı. Ve Samsun'a geldiğindeki 9. Ordu kıta müfettişliği unvanı önemli bir unvandır. Hem bütün Doğu Anadolu vilayetlerindeki askerlerin komutanı mahiyetini taşıyor. Hem Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz vilayetlerindeki kaymakamların ve valilerin de komutanı mahiyetini taşıyor. Bir nevi müfettiş. Yani sadece askerleri değil, aynı zamanda sivil otoriteyi de kontrol altında alabilecek,
evet,
padişahı direkt temsil eden, ki Erzurum'a geldiğinde Gazi Paşa padişahın kendisine vermiş olduğu yaver nişanını çıkartmadı.
Hmm.
Yani padişah yaveri ya da İslam toplumlarının halifesinin yaveri sıfatıyla Erzurum'a intikal etmişti. Hem bağımsızlıkçı karakterini öne çıkardı, kullandı, hem de padişahın yaveri olma ünvanını, hüviyetini Erzurum Kongresi sırasında geride tutmadı. Topluma böyle bir güven mesajı verdi. O bakımdan, evet, Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi mücadelesinde ve bu siyasi mücadelenin bir milli mücadele haline gelişinde çok büyük bir etki ve tesirin 19 Mayıs 1919'da saklı olduğunu görüyoruz. Artık, evet, bir mücadelenin başlayacağı net bir şekilde ortaya konmuştu ve İngiliz istihbaratı kendisini Samsun'a intikalinden itibaren yakinen takip etmeye başladı.
Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a intikali de kolay olmadı değil mi?
Gayet tabii. İngilizler geç vize verdiler, geç ruhsat, evet, verdiler. Başta Osmanlı hükümetlerindeki Mehmet Ali Paşa olmak üzere, kendisi Ali Fuat Paşa'nın yakınıdır. Arkadaşı olan Ali Fuat Paşa'nın yakınıdır. Onun önceliği ve özellikle o tarihteki Osmanlı Genelkurmayı'nın Mustafa Kemal Paşa'nın bilinçli olarak Anadolu'ya intikalini istemesiyle ilgili bir, evet, vizedir. Yani Osmanlı Genelkurmayı Mustafa Kemal Paşa'nın arkasında durmuştur.
Hı hı.
O vizeyi, o yani İstanbul Boğazı'ndan çıkış ruhsatını İngiliz binbaşısı Samson'a imzalatan irade Osmanlı Genelkurmayı'nda gizliydi. Padişah da ikna edildi. Mustafa Kemal Paşa'yı sevmiyor olmasına rağmen damat Ferit Paşa da, Sadrazam damat Ferit de ikna edildi Osmanlı, evet, paşaları tarafından. Bunun görülmesi gerekir. Artık bunun tarihin bu yönüyle konuşulması fevkalade önemlidir. Mustafa Kemal Paşa'nın nasıl bir siyasi süreci tek başına yürüttüğünü, onun zekasını ve dehasını, ama arkasında da bir devlet devamlılığı olduğunu,
hı
hı, yani emir komutayı kaybetmemiş olan Osmanlı Genelkurmay iradesinin Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışını yakından gözlemlediğini görüyoruz ki daha sonra İngilizler bunu itiraf edeceklerdir. Yani böyle bir vizenin verilişinin onların doğu politikasının iflası olduğunu daha sonra kendileri itiraf ediyorlar. Yani Samsun'a çıkış meselesi ya da Samsun'a intikal meselesi milli mücadelenin hızlanmasına vesile oldu. Milli mücadelenin bu siyasi, askeri ve demokratik cephesini bir yeni yüze, bir yeni meçeye intikal ettirmiş oldu. İngilizler bunu görüyorlar. Ve Mustafa Kemal hareketinin başarılı olması, Anadolu'daki milli hareketin başarılı olması, İstanbul'daki işgal kuvvetleri komutanı olan General Harrington da böyle ifade ediyor, İngiltere'nin doğu politikasının iflasını beraberinde getirdi. 9 Eylül 1922, yani bizim başkomutanlık meydan muharebesiyle Anadolu'daki son Yunan askerini de,
evet,
denize döküyor olmamız, buradan gönderiyor olmamız İngiltere'nin doğu politikasının iflası demekti. İngiltere yalnızca Boğazları kaybetmedi. İngiltere aynı zamanda Hindistan hakimiyetini bir müddet sonra kaybetmek zorunda kaldı. Güneydoğu Asya hakimiyetini bir müddet sonra kaybetmek zorunda kaldı. Bizim 19 Mayıs 1919'da başlayan bu sürecin 9 Eylül 1922'de büyük bir zaferle bitmiş olması bütün mazlum milletler için yepyeni bir dönem doğurdu. Ne Fransızlar sömürgelerine hakim olabildiler, ne İngilizler sömürgelerine, ne de İtalyanlar sömürgelerine hakim olamadılar. Biliyorsunuz 1940'lı yılların sonuna gelindiğinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce artık dünyadaki sömürgelerin büyük bir çoğunluğu istiklallerine kavuştular. Ve bu dünyadaki sömürgeye karşı istiklal faaliyeti yürüten büyük liderler Mustafa Kemal Paşa'yı ve Anadolu Hareketi'ni, Türk Milli Mücadelesi'ni önder gibi gördüler. Mahatma Gandhi için böyledir. Nehru için böyledir. Libya'daki Ömer Muhtar için böyledir. Tunus'taki Habib Bourguiba için böyledir. Irak ve Suriye'nin bağımsızlığı için böyledir. Bunlar Anadolu'daki milli hareketi, Türk milli mücadelesini kendilerinin İngiliz, Fransız, İtalyan emperyalizminden kurtuluşu için bir öncü olarak gördüler. Maalesef ki 1924'ten sonra yeniden bir kimlik ve mahiyet alan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki Türk soylu halklar, Müslüman halklar bu istiklal hareketlerini başaramadılar. Ama onların da gözü Anadolu'daydı. Sovyetlere karşı onlar da istiklal faaliyetleri yürüttüler. Türkmenistan'da, Türkistan'da, evet. Azerbaycan'da, Kafkasya'da ama çok güçlü bir devlete karşı başarılı olamadılar. Ama o irade tıpkı bizim 9 Eylül 1922'de kanla tescillediğimiz zaferin devamı gibiydi. Bütün dünya toplumları, bütün mazlum milletler, Türk ve İslam toplumları Anadolu'daki bu başarıyı ve büyük zaferi yakinen bildiler ve takip ettiler.
Evet.
Biz biliyoruz ki 9 Eylül 1922'den sonra Pakistanlı ya da Hint Müslümanların önemli lideri olan Mehmet Ali Cinnah Londra'da bir basın toplantısı yaptı. Sizin öldü sandığınız Türkler koymak istediğiniz tabutlarını parçaladılar ve sizin dünya tasavvurunuzu ortadan kaldırdılar dedi.
Muhteşem bir söz.
Tabii. Yani tabuta koyduğunuz Türkler sizin çizdiğiniz, tasarladığınız tabutu darmadağın ettiler ve artık yeni bir İslam dünyası, yeni bir mazlum milletler dünyası olacak. Bu bağımsızlık iradesi asla bitmeyecek dediler. Nasıl Çanakkale'de İngiltere'nin yenilmez olacağına inanan dünya onun yenilebileceğini gördü. Nasıl Kutul Amare'de yenilmez İngiliz ordusunun esir edilebileceğini gördü. Fav'da ve Bakü önlerinde, Tebriz'de İngilizlerin Türkler tarafından yenildiğini, yenilebileceğini gördüler. İngilizler parasıyla, altınıyla, uçağıyla, silahıyla 400 binden ziyade Yunan birliklerini Anadolu'ya indirmiş olsalar dahi, büyük Yunan ordusunu destekliyor olsalar dahi, Doğu Anadolu'da Ermeni terör örgütlerini destekliyor olsalar dahi, işgalci Fransa ve İtalya Türk milletinin bu iradesi önünde duramadı ve İngiltere milli mücadelede Çanakkale'de, Kutul Amare'de olduğu gibi yeniden yenildi.
Evet.
Ve bu artık İngilizlerin sömürgeler hayalini ortadan kaldıracaktı.
Evet.
19 Mayıs 1919'un bir de böyle okunması gereken bir yön olduğunu düşünüyorum.
Doğru. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Şüphesiz. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te vücut bulmuş haliyle de görüyoruz.
Evet. Evet.
Şimdi süremizin de sonuna geliyoruz ancak milli mücadelenin çok önemli sonuçları oldu. Türk ve İslam dünyasını derinden etkiledi. Bir de 2 yıl boyunca bu pandemi döneminde böyle kutlamalar yapamadık. Evlerimize kapandık, malum maskelerle yaşadık. Evet. Ama bu sene 19 Mayıs ruhunu coşkuyla yurdun dört bir yanında şükürler kutluyoruz olsun. Çok şükür. Evet. İzlenimleriniz nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim ve sohbetimizi sonlandıralım.
Ben artık böyle gençlik evresini geride bırakmaya başlayan birisiyim. Ama aynı gençlik heyecanını yaşıyorum. Takip ediyoruz. Anıtkabir'de kutlamaları takip ettik. Mecliste kutlamaları takip ettik. Stadyumda kutlamaları takip ettik. Devlet ricali intikal ediyor. Hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin dışarıdaki temsilciliklerinde yurt dışı Türkler arasında bunun coşkuyla kutlandığını görüyoruz. Allah yani böyle güzel bayramları kutlamayı nasip etsin bundan sonra da sağlıkla, sıhhatle ve kendi devlet irademizi koruyarak muhafaza ederek.
Evet. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarına saygıyla, rahmetle, özlemle bugünü kutluyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben şeref iyi bayramlar diliyorum tüm gençlere, tüm Türkiye'ye, tüm Türk dünyasına.
Çok sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk bizlerle birlikteydi. Birinci Dünya Savaşı'nın bölgesel etkilerinin Türk tarihi açısından önemini konuştuk. Türk milli mücadelesini, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a intikalinin milli mücadeleye etkilerini ele aldık. Milli mücadelenin sonuçlarını, Türk ve İslam dünyasına etkilerini konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. sesimizi. Yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Dağlar taşlar, bu ağaçlar güzel kuşlar. Yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon attığımızda. Sayın Zengin, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Bu güzel ve özel günde sizlerle birlikteyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm dinleyicilerimizin ve sizin bayramınız kutlu olsun.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hem milletimizin azminin, kararlılığının ve bağımsızlığa olan aşkının dünyaya ilan edildiği bir gün olan bugünü yeniden bütün başta gençlerimiz olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
İnşallah. Evet, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı madem gençlerin bayramı, gençleri konuşalım değil mi? Gençlerle ilgili neler söylersiniz?
Şimdi aslında Mustafa Bey, gençlik bir ülkenin en önemli kaynağı, yani geleceği. Türkiye'de dinamik bir nüfus yapısına sahip. Dolayısıyla ülkemizin bugünkü geldiği nokta ve 2053 hedefleri var, 2023 hedefleri var, 2071 hedeflerine de ülkemizi ulaştıracak gençliğimiz. Dolayısıyla ben gençliğimizin üniversitede öğrencilerimde de gördüğüm o, yani geleceğe dair ümitlerimizi her zaman pekiştiren bir gençliğe sahip olduğumuzu ifade edebilirim. Her ne kadar bazen olumsuz konuşulsa da, yani bu Türkiye'deki gençlerin sorumluluk duygularının, geleceğe dair hedeflerinin ve disiplinlerini, ben üniversitede gördüğüm gençlik, etrafımda gördüğüm gençlik bana ümit veriyor. Nihayet bizim ülkemizde de zaten kurtuluş mücadelesinde de işte Tokat'tan yola çıkan 15'lilerin hikayesini biliyoruz. İşte Tıp Fakültesi'nde özellikle o dönem Çanakkale'ye giden gençlerin belli bir yıl hiç mezun vermediğini görüyoruz. Orada savaşta hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencilerini görüyoruz. 15 Temmuz'da da bunu gördük Mustafa Bey. Yanlış hatırlamıyorsam 251 şehidimizin 14-15 tanesi 18 yaşın altında gençlerimiz. O nedenle gençler ne zaman kendilerine sorumluluk düştüyse hakkıyla yerine getiriyorlar. O nedenle ben gençlerimize, ülkemize dair gençlere baktığımda benim gelecek perspektifim, geleceğe dair ümitlerim her zaman çok olumlu ve müsbet.
Evet, gençler ümidimiz, gençler geleceğimiz. Bu anlamda ülkemizde gençlerle ilgili pek çok düzenleme yapıldı. Özellikle sosyal politika alanında düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler neler, bahseder misiniz?
Yani öncelikle tabii sosyal politika bir boyutuyla eğitimle ilgili, bir boyutuyla iş gücü piyasalarıyla ilgili, bir diğer boyutuyla sosyal haklarla ilgili. Bu anlamda Mustafa Bey, çok sayıda gerçekten sizin ifade ettiğiniz gibi düzenleme yapıldı. Yani hemen aklıma gelen birkaç düzenlemeden bahsedeyim. Mesela diyelim ki gençlerin bu genel sağlık sigortası kapsamına alınması, işte 18 yaş altındaki bütün evlatlarımız bu anlamda devlet güvencesi altına alındı.
Evet.
Burada bu şu anlama geliyor. Anne ya da babasının genel sağlık sigortası olup olmadığına bakılmaksızın 18 yaşından küçük bütün çocuklara hiçbir şarta bağlı olmadan sağlık hizmeti veriliyor. Bu tabii öğrenim görmeleri durumunda da lise ve dengi kurumlarda öğrenim görenlerin 20 yaşını, yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin de 25 yaşını geçmemek üzere yine genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Mezun olduktan sonra da 2 yıl süreyle Mustafa Bey primleri devlet tarafından ödeniyor, genel sağlık sigortası sayılıyor. Bu aklıma gelen ilk düzenleme. Yine iş gücü piyasalarında istihdam teşvikleri var. Mesela eğer istihdam teşviki verilen kişiler genç olursa, diyelim ki 12 aysa, bu 18 aya çıkarılıyor. Ya da gençlerse teşvik miktarı artırılan birçok düzenleme söz konusu. İşte eğitim hayatına baktığımızda özellikle işte harçların kaldırılması, kredi yurtların koğuş sisteminden nitelikli bir barınma ihtiyacını karşılayan konuma gelmesi, gençlere verilen bursların, harçların miktarlarının artırılmış olması, bütün bunlara baktığımızda gerçekten çok sayıda düzenleme var. Bazen genel yapılan düzenlemelerde de gençler ve özellikle kadınlara diyelim ki verilen teşviklerde süre uzatımları ve teşvik miktarlarının artışları söz konusu. Bunu çok önemsiyorum. Bu gençlerimize verilen önemi gösterdiği gibi gençlerin örneğin çalışma hayatında, iş gücü piyasalarında daha fazla yer almasına neden oluyor. İş gücü piyasalarıyla ilgili çok sayıda yine teşvik, politika ve düzenleme var. İşte genç girişimcilerin desteklenmesi söz konusu. Hibe programlarının gençlere yoğun olarak verilmesi söz konusu. Bütün bunlar gençlerin kendilerine alan açmasını sağlayan, onların işte özgür birey, kendine güvenen bireyler olmasını sağlayan devlet politikaları olarak karşımıza çıkıyor.
Evet. Sayın Zengin, fırsat bulduğum her ortamda gençlerle sohbet etmeye çalışıyorum. Çok parlak, çok zeki gençlerimiz var. Fakat bazı gençlerimiz de ümidini yitirmiş bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Ben her daim ümitlerini diri tutmalarını tavsiye ediyorum kendilerine. Her dönem dünyada, Türkiye'de zor zamanlar olmuştur. Hayat zorluklarla dolu çünkü. İşsiz gençlerimiz var elbette. İşte bunalıma girebiliyorlar, geleceğe aydınlık bakamıyorlar. Ama her daim umut telkin etmek gerekiyor. İsterseniz şimdi de gençlerin yaşadığı işsizlik sorununa değinelim. İşsizlik sorununa ilişkin neler yapılmalı?
Evet. Burada tabii Mustafa Bey, sizin belirttiğiniz gibi bizim de hani diyelim ki gençlik dönemlerimiz oldu. Elbette iyi ve olumlu bir takım rehberlik edecek kişilere ihtiyaç var. Yani şöyle, elbette insan, gençlerin beklentileri daha yüksek olabilir, daha iyi şartlar olabilir. Bunlarda problem yok ama o şartlara ulaşmak için kimi zorlukları da aşmak gerekiyor. Bugün de böyle bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, ekonomisi iyiye gittikçe, işte ihracat arttıkça bu ortaya çıkan olumlu şeylerden gençlerin yararlanması da söz konusu olabiliyor. Şimdi Türkiye'de tabii genç işsizlik meselesi, dinamik bir nüfus dedik Türkiye. Her yıl iş gücü piyasalarına 700-750 bin kişi ortalama giriyor. Yani bunlar ben iş yapmaya hazırım diyerek iş gücü piyasalarına giriyorlar ve bunlara iş bulmak zorundasınız. Şimdi Türkiye'nin TÜİK'in iki gün önce açıkladığı bir araştırma var. İstatistiklerle Gençlik 2020 bir araştırması. Buraya baktığınızda Mustafa Bey, Türkiye'nin 84 milyon 680 bin nüfusu var. Bu nüfusun 12 milyon 971 bini genç nüfus. Yani yaklaşık 13 milyon genç nüfusumuz var. Biz genç nüfustan neyi kastediyoruz? 15'te 24 yaş grubundaki gençleri kastediyoruz. Buna baktığımızda da nüfusumuzun yaklaşık %15.3'üne tekabül ediyor. Ama yine nüfus projeksiyonlarına baktığımızda genç nüfusumuzun bizim ilerleyen dönemde düşeceğini görüyoruz. Örneğin 2030 yılında %14'e, 2040 yılında %13.5'a, 2060 yılında da %11.8'e. Dolayısıyla şu anda mevcut genç potansiyelimizi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hatta biz Türkiye'nin bu genç nüfus oranı 27 Avrupa Birliği üyesi ülke var biliyorsunuz. Bu 27 Avrupa Birliği üyesi ülkeden daha fazla bir genç nüfusa sahibiz oran olarak. Çünkü evet. Avrupa Birliği ortalaması %10.6. İşsizlik oranına baktığımızda da genel işsizlik oranının iki katı civarında bir işsizlik oranı var gençlerde. Çünkü eğitimde oldukları, iş aradıkları için genel işsizlik oranının yaklaşık olarak iki katı düzeyinde bir işsizlik oranına sahip. Burada neler yapılmalı? Bir kere özellikle gençlerin mesela işsizlik oranına baktığımızda bu 2020 yılında %25.3'tü. 2021 yılına geldiğimizde %22.6'ya düştü. Bu iyi bir gelişme Mustafa Bey ama özellikle iş gücü piyasalarının temel sorunu işverenler aradığı nitelik ve beceriye sahip gençler bulamamaktan şikayet ediyor. Gençlerimiz de ellerinde diplomaları var, eğitim almışlar ama işte eğitim durumlarına uygun iş bulamamaktan şikayet ediyor.
Evet,
i̇şte
doğru.
Biz eğer Mustafa Bey iş gücü piyasalarında bu çakışmayı sağlayabilirsek, yani işverenlerin istediği nitelikte, beceride gençler eğitim formasyonundan geçirebilirsek bu gençlerimizin iş bulmaları kolaylaşabilir. İşte diyelim ki imalat sektöründe, havacılık ve savunma sektöründe, ne bileyim insansız hava araçlarında, deniz araçlarında, her neyse hangi alanda ihtiyaçlar söz konusu ise bu alanlara yönelik gençler yetiştirmemiz durumunda genç işsizliği azaltmak mümkün olabiliyor. Nitekim bir yıl içinde %25.3'ten %22.6'ya genç işsizliği düşürdük. İstihdam oranları da bu anlamda arttı. Mesela 2020 yılında %29'du istihdam oranı genç nüfusun. 2021 yılında %32'ye yükseldi. O anlamda bir eğitim, okullaşma, eğitimdeki bizim müfredatımızı iş gücü piyasalarının istekleri doğrultusunda düzenleyebilirsek, ki şu anda YÖK'ün de, üniversitelerin de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu noktada gerçekten önemli çalışmaları var. Ve bu emek arzıyla emek talebini uygun bir ortamda buluşturabilirsek genç işsizliği çözmeniz mümkün olabilir. Bir de Mustafa Bey, son olarak şunu söyleyebiliriz. Gençlerin özellikle bu anlamda YÖK'ün zaman zaman araştırma kuruluşlarının geleceğin meslekleri diye ilan ettiği meslekler söz konusu olabilir.
Evet, daha önceki programlarımızda da sizinle konuşmuştuk bunu.
Evet, bunları konuşmuştuk. İşte o geleceğin mesleklerine yönelik olarak tercihlerinde, üniversite tercihlerinde bulunabildikleri takdirde hem iş bulmaları daha kolay olacak hem de daha yüksek bir gelir seviyesiyle çalışma imkanlarını yakalayacaklardır.
Evet, Sayın Zengin, hakikaten çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Bu bayram gününde gençlerimize umut oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanımızın önemli üzerinde durduğu önümüzde 2023 yılı var. 2023 yılına giderken gençlerimizle ilgili neler söylersiniz?
Şöyle söyleyeyim. Başında da söyledik ya Mustafa Bey. Ben Türk gençliğinin geleceğinden, gerçekten ülkesine olan bağlılığından son derece ümit varım ve bunu her gençlerle bir araya geldiğimde bunu hissediyorum. Elbette olumsuzluklar var, olacak. Geliştirmemiz gereken, düzeltmemiz gereken birçok nokta var. Yapmamız gereken birçok iş var. Ama bunları işte gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak, onları daha müreffeh bir Türkiye'ye ulaştırmak gayesiyle bize düşen işler de var, gençlere düşen işler de var. Mesela gençlerimiz artık teknolojiyi kullanıyor. Yine biraz önce bahsettiğim TÜİK araştırmasında internet kullanan gençlerin oranı %97'ye çıktı.
Evet.
Mustafa Bey, bu çok önemli bir veri. Gençlerimizin bir bölümü iş hayatında, örneğin bunların işinden memnun olma oranı %76 seviyelerinde. İşte sağlık durumundan, eğitim durumundan memnun olanlar var. Ama bir takım yapmamız gereken şeyler de var. Mesela onlardan biri de eğitimine devam etmek istemesine rağmen eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı da %7.6. Mesela bizim bu alana yoğunlaşmamız lazım. Niye eğitimlerini yarıda bırakıyorlar? Bu TÜİK'in araştırmasında var. %48'i ekonomik nedenler, %23'ü eğitimdeki başarısızlık, %10'u da ailenin izin vermemesi. Örneğin bu alanları da düzeltmemiz ve çalışmamız gerekiyor. Ama hem gençlerimiz Türkiye'nin geleceğine dair ümitlerini korumalı, beslemeli, hem de gençlerin yanında olan biz yetişkinlere düşen de onlara destek olmak, rehber olmak, onların ümitlerini beslemek. Siz de biraz önce konuşmanızda bahsetmiştiniz. Gençlik biraz daha beklentilerin yüksek olduğu bir dönem. Bizim o gençlere hem geleceklerine dair kariyer planlarında, işte mesleklerini planlamada rehberlik ve yol göstermemiz, hem de tecrübelerimizi aktarmamız gerekiyor. Böyle olduğu takdirde ülkemizin de gençlerimizin de gelişimine önemli katkılar sağlanmış oluruz.
Evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ümidim gençliktedir" sözünü de hatırlayalım burada. Gençler bizim geleceğimiz, evet, ümidimiz. O anlamda üzerine düşmemiz, bizim de yapmamız gereken vazifeler var. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda daha iyi olacak. İnşallah ülke olarak daha güzele kavuşacağız hep birlikte. Bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Zengin.
Ben teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Ben de tekrar hem gençlerimizin hem ülkemizin 19 Mayıs'ını kutluyorum. İyi günler diliyorum.
Sağolunuz, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikteydi ve bu güzel günde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerimizi konuştuk. Sevgili dinleyicilerimiz, 19 Mayıs 1919 ya istiklal ya ölüm düşüncesiyle yürütülen Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bu günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk gençliğine armağan etti. Milli mücadelenin 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle, rahmetle anıyoruz.
milli değerlerimizin ışığında Türk istiklalini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek koruma görevi emanet edilen Türk gençliğinin, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle tekrar bayramınızı kutluyoruz. Hoşça kalın.
Güne Bakan.